Ayrım 49.
Sayfa 124. Tehlikelerle mücadele ve sosyal güvenlik. Ünitenin başlangıç kısmında da belirtildiği gibi sosyal güvenlik tehlikelerle ilgilidir. Tehlike kaçınılması ve uzak durulması gereken, eğer mümkünse hiç karşılaşılmak istenmeyen bir durum olmakla birlikte bazı tehlikeler insanlar için mutlaktır ve kaçınılmaz olarak hayatın bir parçasıdır. Hastalık, bütün insanların hayatı boyunca sıklıkla karşılaştığı bir tehlikedir. Öte yandan işsizlik, bazı insanların hayatı boyunca hiç karşılaşmadığı bir tehlike iken, yaşlılık ve ölüm insan için mutlak ve kaçınılmaz bir tehlikedir. Analık, yalnızca kadınlar için bir tehlike iken, iş kazaları ve meslek hastalıkları yine yalnızca çalışan insanlar için bir tehlikedir. Tehlikeler değişik faktörlerle sınırlandırılabilir. Bunlar en bilinenleri meydana geliş sebeplerine göre, yol açtığı zararlar ve zararların niteliğine göre yapılan sınıflandırmalardır. Meydana getiren faktörler, sebepler, yeni kaynağı bakımından tehlikeler dört ana grupta toplanır. Bunlar fizyolojik tehlikeler, tabii afetlerden kaynaklanan tehlikeler, sosyoekonomik tehlikeler, insanların sebep olduğu tehlikeler. Fizyolojik tehlikeler, insan fizyolojisinin doğasından kaynaklanan ve insanların beden ve ruh bütünlüğüne yönelik zararlar veren hastalık, yaşlılık, analık ve ölüm gibi tehlikelerdir. Tabii afetlerden kaynaklanan tehlikeler, deprem, fırtına, su baskını, toprak kayması ve iklim değişiklikleri gibi insanların kontrol edemediği can ve mal kaybına yol açan tehlikelerdir. Sosyoekonomik tehlikeler, iktisadi ve sosyal hayatın işleyişinde meydana gelen dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan krizlerin yarattığı işsizlik, iş yerini kaybetme ile sosyal hayatın devamlılığına yönelik olumsuz gelişmelerin boşanma veya aile reisinin ölümüne bağlı olarak dul ve yetim kalma gibi sonuçları olan tehlikelerdir. İnsanların sebep olduğu tehlikeler, insan bizzat kendisi en büyük tehlikedir. Bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeden gasp, hırsızlık, öldürme, yaralama, sakat bırakma gibi sonuçlar yaratan her türlü fiziki şiddet bu gruba girer. Yukarıda sayılan bireysel zararların yanında savaşlar, insanoğlunun toplu olarak kendi cinsine yönelik en büyük tehlikeyi oluşturur. Yukarıda sayılan tehlikeler, İLO tarafından sosyal güvenlik sistemlerinin sağlayacağı koruma garantisinin sınırlarının belirlenmesi bakımından 102 sayılı sözleşme ile somut hale getirilmiş ve yeni bir sınıflandırma yapılmıştır. Sosyal güvenlik tehlikeleri olarak tarif edilen bu tehlikeler, hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıkları, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik ve çocuk sayısına bağlı olarak aile gelirlerinin yetersiz olarak sınıflandırılmıştır. Tehlikeler, sosyal güvenlik ihtiyacı doğuran zararları bakımından da sınıflandırılabilir. Buna göre tehlike meydana geldiği zaman 1. Çalışma gücünün kaybedilmesi, 2. Gelir kesilmesine veya azalmasına, 3. Gider artışına, 4. Mal varlığının kaybedilmesine yönelik zararlar verilebilir. 102 sayılı sözleşme, 1952 tarih ve 102 sayılı sosyal güvenliğin askeri normları sözleşmesi, ILO'nun bu alanda kabul ettiği ilk ve en kapsamlı sözleşmedir. Sosyalleşme, sosyal güvenlik sistemlerinin temel form ve standartlarını belirlemiştir. İnsanlar tehlikelerle karşılaştıkları zaman bu zararlardan biri, birkaçı veya hepsine maruz kalabilirler. Nitekim hastalık halinde insanlar çalışma gücü kaybına bağlı olarak gelir kesilmesiyle karşılaşırken, aynı zamanda iyileşmek için yaptığı sağlık harcamaları dolayısıyla gider artışı ile de karşılaşırlar. Halbuki işsizlik halinde insanlar yalnızca gelir kesilmesiyle ilgili zarara muhatap kalırlar. Analık halinde çalışan kadın, doğumdan önce ve sonra belirli süreler için hem çalışma gücünü kaybeder hem de gelir kesilmesine maruz kalır. Çocukla ilgili giderler de analık halinin bir başka zararını oluşturur. Tehlikeler, yarattığı zararların süresi dikkate alınarak kısa vadeli ve uzun vadeli tehlikeler olarak da sınıflandırılabilir. Buna göre hastalık, analık, işsizlik ve iş kazaları kısa vadeli sosyal güvenlik tehlikeleri, malullük, yaşlılık ve ölüm gibi tehlikeler ise uzun vadeli tehlikeler olarak tanımlanır. Tehlike, insanlar için mutlak ve kaçınılmaz bir durum olduğu için insanlık tarihi de aynı zamanda tehlikelerle mücadele tarihidir. Sosyal güvenlik, tehlikenin zararlarına karşı yürütülen mücadelenin adıdır. Bu mücadele iki boyutludur. Bir yandan tehlikenin kendilerine karşı onu yok etmek için mücadele edilirken, diğer yandan da tehlikelerden zarar gören insanların bu zararlardan kurtarılması mücadelesidir. Sosyal güvenlik, bu ikinci grupta yer alan, tehlikenin zararlarına karşı yürütülen mücadeleye verilen addır. Günümüz sosyal güvenlik sistemleri, tehlikelerin zararlarından çalışma gücü kaybı, gelir kesilmesi ve gider artışı ile ilgili zararları karşılarken, mal varlığına yönelik zararların karşılanmasını kapsam dışında bırakmıştır. Mal varlığına yönelik zararlar özel sigortalar tarafından karşılanmaktadır. Sıra sizde 2. İLO tarafından belirlenen sosyal güvenlik tehlikelerini yazınız. Sosyal güvenlik teknikleri ve yöntemleri, yani kuramsal yapı, insanlar sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için zaman içerisinde çeşitli teknikler ve yöntemler geliştirmişlerdir. Temel sosyal güvenlik tekniği tasarruftur ve tasarruf bir sosyal güvenlik tekniği olarak gelirin elde edildiği anda tüketilmeyip ihtiyaç duyulan anlarda kullanılmak üzere saklanmasıdır. Gençlik dönemlerinde, yaşlılık dönemleri, sağlık dönemlerde, hastalık dönemleri için olduğu gibi, daha önce de vurgulandığı gibi, bu anlamda sosyal güvenlik, tehlikesiz geçen dönemden tehlikeye maruz kalan döneme bir gelir transferi mekanizmasıdır. Sosyal güvenlik teknikleri, bireysel teknikler ve toplu yani kolektif teknikler olmak üzere ikiye ayrılır. Bireysel teknikler, fertlerin kendi irade ve istekleri ile kendi sosyal güvenliklerini sağlayacak tedbirleri almasıdır. Toplu teknikler ise toplum olarak bir arada yaşamanın ürünü olarak gelişen tekniklerdir. Toplu tekniklerin özünde karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma anlayışının yanı sıra iş birliği esasına dayalı bir gelir transferi de söz konusudur. Toplu tekniklerin özünde birlikte hareket etme bilinci vardır. İnsanların ve toplumların hangi teknikleri kullanarak sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacağı, iktisadi, sosyal, hukuki ve kültürel faktörlere bağlı olarak bir toplumdan diğerine ve insanlık tarihi içinde de bir dönemden diğerine değişir. Bugün gelinen nokta itibariyle sosyal güvenlik için geliştirilen teknikleri ve kullanılan yöntemleri sınıflandırmak gerekirse, 1. Geleneksel sosyal güvenlik yöntemleri, yani sosyal yardımlar, 2. Modern günümüz sosyal güvenlik yöntemleri olmak üzere iki ana grupta toplamak, günümüz sistemlerinin bugün geldiği noktayı dikkate alarak bunlara tamamlayıcı yöntemleri de eklemek mümkündür. Dikkat! Buradaki geleneksel ve modern günümüz ayrımı kesinlikle olumlu veya olumsuz, değer yargısı taşıyan bir ayrım değildir. Geleneksel, geçmişte var olan ancak bugün etkinliğini kaybeden, modern ise bugün geçerli olan anlamdadır. Nitekim bir süre sonra yeni sosyal güvenlik yöntemleri geliştirilmesi halinde bugünün modern yöntemleri olarak kabul edilen sosyal sigortalar o dönem için geleneksel yöntemler arasında yer alabilir. Sosyal güvenlik tekniklerini sınıflandırınız. Geleneksel sosyal güvenlik yöntemleri. Geleneksel yöntemler esas olarak bireysel tasarruflar ve her türlü sosyal yardımlardan oluşan yöntemlerdir. İnsanlık tarihinin başlangıcından devletin günümüz sosyal güvenlik sistemlerini oluşturmasına kadar geçen dönemde kullanılan bütün teknikleri ve geliştirilen yöntemleri ifade eder. Bugün de bu yöntemlerin hemen hepsi varlığını sürdürmekle birlikte etkin ve birinci derecede sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonları zayıfladığı için geleneksel yöntemler olarak adlandırılmaktadırlar. Bireysel tasarruflar, aile içi yardımlaşma, tanıma, bilme faktörüne bağlı sosyal yardımlar, dini sosyal yardımlar ve kurumsallaşmış yani teşkilatlı sosyal yardımlar geleneksel yöntemleri oluşturur. Bireysel tasarruflar. İlk ve temel geleneksel sosyal güvenlik yöntemini oluşturur. Fertler, gönüllü veya zorunlu olarak tasarruf yapabilecekleri gibi tasarruflarını aynı veya nakdi olarak da yapabilirler. Fertlerin gelir seviyesi, tasarruf bilinci, tehlikesiz geçen süre ve tehlikenin zararları gibi faktörler bireysel tasarrufların sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonunu belirler. Aile içi yardımlaşma. En temel geleneksel sosyal güvenlik yöntemidir. Birden fazla kuşağın bir arada yaşamasından oluşan geniş aile daha etkin bir sosyal güvenlik garantisi sağlarken şehirleşme ile küçülen ve çekirdek aileye dönüşen yapının sosyal güvenlik fonksiyonu zayıflamıştır. Tanıma, bilme faktörüne bağlı yardımlaşma. Bir arada yaşama kültürünün bir ürünü aidiyet duygusu ile gelişmiştir. Komşuluk ve akrabalığa bağlı yardımlaşma bu yöntemin en yaygın olanıdır. Kırsal kesimde ve kentlerin gecekondu bölgelerinde daha etkindir. Türk toplumuna has olmak üzere hemşirelik duygusu ile geliştirilen yardımlaşma yöntemleri de bu grupta yer alır. Dipnot, aidiyet, bir gruba, kuruluşa veya organizasyona mensup olmaktan kaynaklanan duygu, bir arada olma, birlikte hareket etme, birbirinden haberdar olma ve paylaşma motiflerini çağrıştırır. Dini sosyal yardımlar. Her toplumda ve her dönemde diğer yardımlaşma şekillerini de etkileyen en kapsamlı geleneksel yöntemleri oluştururlar. bütün dinlerin özünde zayıf ve güçsüzleri korumaya yönelik yardımlaşma esasları vardır. İslam dini birçok ibadeti sosyal güvenlik fonksiyonu görecek hale getirmiştir. Kurban, fitre ve zekatın yanı sıra oruç ve hac da uygulamada birer sosyal güvenlik garantisi sağlayan dini ibadet haline gelebilmektedir. Dipnot, kurban, üçte birinin yoksullara dağıtılmak zorunda olunması, fitre ve zekat muhtaç olanlara verilmesi halinde doğrudan ve sosyal güvenlik yöntemidir. Oruç ve hac ise sağlık durumu el vermediği için bu ibadetleri yerine getiremeyenlerin, yoksulların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılanması halinde birer sosyal güvenlik yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumsallaşmış sosyal yardımlar. Sanayi devrimi öncesi dönemde esnaf ve sanatkarların kendi mensuplarından hastalanan, sakatlanan, işi bozulanların veya ölenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere lonca teşkilatlanmasının bir parçası olarak oluşturdukları orta sandıkların teavün bir dönem etkin sosyal güvenlik garantisi sağlamışlardır. Üyelerden alınan aidatlarla oluşturulan fon, üyelerin yukarıda belirtilen tehlikelerden biriyle karşılaşması halinde sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere verilmektedir. Selçuklu Osmanlı kültürünün bir ürünü olarak ortaya çıkan vakıflar, zor durumda olanlara yardım amacıyla oluşturulmuşsa, avarız vakıfları olarak birer toplu yardımlaşma yöntemi olarak fonksiyon görmektedir. Sanayi devrimi öncesi dönemde, özellikle sanayi devriminin yaşandığı ülkelerde iş yeri veya iş kolları düzeyinde sendikalar veya çalışanların kendi aralarında kurdukları karşılıklı yardımlaşma sandıkları da kurumsallaşmış sosyal yardımların diğer örnekleri arasında yer almaktadır. Modern günümüz sosyal güvenlik yöntemleri. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan sanayi devrimine bağlı olarak hızlanan şehirleşme, iş gücünün yapısındaki değişme, çalışma ve istihdam şartlarının değişmesi, aile yapısındaki küçülme, geleneksel sosyal güvenlik yöntemlerini ortadan kaldırmış veya zayıflatmıştır. Yeni toplumsal yapının ihtiyaç duyduğu sosyal güvenlik ihtiyacının karşılamak üzere iki temel yöntem geliştirilmiştir. Bunlar sosyal sigorta yöntemi ve kamu sosyal güvenlik harcamalarıdır. Yani devletçi korunma yöntemi. Sosyal sigorta yöntemi, sigortacılık tekniği esas alınarak geliştirilen bir yöntemdir. Esas olarak aynı nitelikteki tehlikelerin tehdit ettiği insanların karşılayacakları zararları etkileşmek amacıyla bir araya gelmeleri esnasında da dayanmaktadır. Primli rejimler olarak da adlandırılır. Sigorta tekniğinin özünü oluşturan riskin dağılması prensiplerine göre işler. Sigorta tekniğinin devlet müdahalesi ile sanayi toplumunun sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenerek şekillenmiş halidir. Devlet tarafından kurulması, zorunlu katılım esası, katılanların ve işverenlerinin de prim ödeyerek finansmana katılması, kendi kendine yardım ilkesinin hakim olması, özerk yönetime sahip olması, hakların ve yükümlülüklerin kanunla belirlenmiş olması temel özelliklerini oluşturur. Devletçi korunma yöntemi. Sosyal sigortaların sigorta tekniğini esas alarak külfet-nimet dengesini esas alarak çalışması, herkesi sosyal güvenlik kapsamına alma hedefinin gerçekleştirilmesi bakımından idari ve teknik boşluklar bırakmaktadır. Boşluk, korunmasızlık, sosyal güvenlik garantisinden yoksunluk anlamına gelmektedir. Ve sosyal güvenliğin temel ve vazgeçilmez insan haklarından biri olarak kabul edilmesinden sonra, bu boşlukları gidermek, sosyal devletin bir görevi olarak tarif edilmiştir. Devlet, çeşitli sebeplerle muhtaç duruma düşen vatandaşlarının, sosyal güvenlik garantisini bir kamu görevi olarak karşılıksız ve vergi gelirlerinden ayrılan parayla karşılamaktadır. Bu amaçla yapılan her türlü harcama, kamu sosyal güvenlik harcamaları olarak adlandırılmakta, faydalananların herhangi bir prim veya vergi ödeme zorunluluğu bulunmadığı için primsiz rejimler olarak kabul edilmektedir. Kamu sosyal güvenlik harcamaları yoluyla sağlanan sosyal güvenlik garantisi çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Sağlık hizmetlerinin karşılıksız veya çok düşük bedelle sağlanması gibi hizmet şeklinde gıda, giyim, yakacak ve barınma masraflarının karşılanmasına yönelik olarak kamu yardımı şeklinde ve özürlüler, gaziler ve şehit ailelerine sürekli gelir ve aylık ödenmesi halinde gerçekleştirilebilir. Özel olarak korunması gereken dezavantajlı gruplar olarak bilinen özürlüler, yaşlılar ve kimsesiz çocuklara yönelik eğitim ve bakım hizmetleri, kamu sosyal güvenlik harcamalarının önemli bir ayağını oluşturur. Dipnot, orta sandıkları, teavün, sosyal yardım sandıkları, muhtaç duruma düşenlere mali destek vermek üzere genellikle aynı meslek veya sanayideki kişiler tarafından meydana getirilen, primli sisteme göre işleyen yardımlaşma sandıklarıdır. Çalışma ilkeleri dikkate alındığı zaman, orta sandıklarını sosyal sigortaların ilk örnekleri öncüsü olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır. Avarız vakıfları, Osmanlı Devleti'nde köy ve mahallelerde halkın ve özellikle muhtaçların bir takım temel gereksinimlerinin karşılanması için kurulan vakıflar, özellikle belirtmek gerekir ki her vakıf yol, köprü, ibadethane, okul ve benzeri bina yapımı için oluşturulanlar gibi sosyal güvenlik kurumu olarak değerlendirilemez. Külfet-nimet dengesi, sosyal sigorta kurumlarının işleyişinde sigorta tekniğinin hakim olduğunu vurgulamak üzere ödenen primlerle külfet, sağlanan fayda, nimet arasında bir ilişki ve denge bulunduğu gerçeğini ifade etmek için kullanılan yaygın bir terimdir. Tamamlayıcı sosyal güvenlik yöntemleri. Başta sosyal sigortalar olmak üzere, kamu, sosyal güvenlik programlarınca sağlanan sosyal güvenlik garantisinin seviyesini yetersiz bulan, daha yüksek bir korunma garantisi talep edenler, tamamlayıcı nitelikte olmak üzere ilave yöntemlere başvurabilirler. Çünkü devlet, fertlere ve ailelere, onları başkalarına muhtaç etmeyecek askeri seviyede bir korunma garantisi sağlar. Bazı insanlar bu korunmayı yetersiz görürlerse, yaşlılık, malullük, hastalık ve işsizlik gibi muhtaçlık dönemlerinde kullanılmak üzere yapılan aynı veya nakit tasarruflar tamamlayıcı bir sosyal güvenlik yöntemidir. Benzer şekilde kira geliri için bir gayrimenkul, ev veya iş yeri alarak emeklilik döneminde ilave gelir elde etmek geleneksel bir tamamlayıcı sosyal güvenlik yöntemidir. Özel sigortaların hayat, kaza ve ölüm sigorta branşları ve özellikle bireysel emeklilik programları günümüz toplumlarda yaygın olan tamamlayıcı sosyal güvenlik yöntemidir. İş yeri ve iş kolu düzeyinde sendikalar veya meslek birliktelikleri öncülüğünde kurulan yardımlaşma sandıkları da, yani OYAK, İLKSAN ve benzerleri gibi tamamlayıcı sosyal güvenlik garantisi sağlayan yöntemlerdir. Sıra sizde 4. OYAK ve İLKSAN ülkemizdeki en yaygın tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumlarıdır. OYAK, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, İLKSAN'da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilkokul öğretmenlerinin yardımlaşma sandığıdır. Benzer amaçla oluşturulan kamu kesiminde askeri personel dışındaki memurların kapsamına alan Memur Yardımlaşma Kurumu, MEYAK, 1971 yılında oluşturulmuş ancak başarılı olamamıştır. Nitekim 1971 ve 1982 arası dönemde çalışan memurlardan toplanan paraların iadesiyle 1982 yılında tasfiye edilmiştir. Tamamlayıcı sosyal güvenlik tekniklerinin önemini belirtiniz. Günümüzde sosyal güvenlik. Günümüz sosyal güvenlik sistemlerinin temel prensipleri ve kurumsal yapısı büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki siyasi, sosyal ve iktisadi gelişmelerin belirleyici şartları altında şekillenmiştir. BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 22 ve 25 maddelerinde temel ve vazgeçilmez insan haklarından biri olarak kabul edilen ve kapsamı ve sınırları çizilen sosyal güvenlik, ILO'nun 1952 tarih ve 102 sayılı sosyal güvenliğin askeri normları sözleşmesi ile somut norm ve standartları belirlenmiştir. Dipnot, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Madde 22. Herkesin toplumun bir üyesi olarak sosyal güvenliği hakkı vardır. Ulusal çabalara ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesinde ve kaynaklarına göre herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir. Dipnot, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Madde 25. 1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir. 2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar. Bölgesel düzeydeki Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi gibi uluslararası belgelerde bu norm ve standartları geliştiren hedeflere yer verilmiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yeni bağımsızlık kazanan çok sayıda ülkenin anayasalarında sosyal güvenlik uluslararası norm ve standartlara paralel hükümlerle düzenlenmiş, çok sayıda özel sosyal güvenlik mevzuatı hayata geçirilmiştir. Bugün gelinen noktada sosyal güvenlik hukuku, sosyal hukukun en gelişmiş alanlarından birini oluşturmaktadır. ILO, çalışanlar, aileleri ve bütün toplumun refah ve huzuru için sosyal güvenliği sosyal politikanın en önemli vasıtası olarak değerlendirmektedir. İLO'ya göre temel bir insan hakkı olarak sosyal güvenlik, sosyal dayanışmayı sağladığı ölçüde sosyal barış ve sosyal içerimenin gerçekleşmesine hizmet etmektedir. Sosyal güvenlik, yoksulluğu önlemeyi ve ortadan kaldırmayı amaçlayan hükümet politikalarının vazgeçilmez parçasıdır. Yine İLO'ya göre sosyal güvenlik, insan politikalarının haysiyetinin korunması, sosyal adalet ve eşitliğin sağlanmasına katkıda bulunduğu ölçüde rejim olarak demokrasinin gelişmesine ve güçlenmesine de katkıda bulunmaktadır. Sahip olduğu dönemin aksine sosyal güvenlik herkes için bir hak olmamıştır. İLO verilerine göre dünya nüfusunun yalnızca %20'si yeterli sosyal güvenlik garantisine sahiptir. Yarısından fazlasının hiçbir sosyal güvenlik garantisi yoktur. Sahip olduğu öneme bağlı olarak İLO, herkes için sosyal güvenlik kampanyası başlatmıştır. İLO'nun 2012 yılı konferansının ilk oturumunda tartışılmak üzere sosyal adalet ve daha adil bir küreselleşme için askeri sosyal koruma hedefleri başlıklı bir konu belirlenmiştir. Temel sosyal güvenlik normlarından vazgeçmeden ülkeler için uygulanabilir sosyal güvenlik programları geliştirilmesine büyük önem vermeye başlamıştır. Sosyal güvenlik İLO'nun son yıllarda sık aralıklarla çalışma raporu hazırladığı en önemli gündem konusu olmuştur. İnsana yaraşır iş unsurları arasında yer verilmiştir. İLO'nun son çalışmalarına göre başta işsizlik, gelir dağılımının bozulması ve yoksulluğun artması olmak üzere küreselleşmenin yaratacağı olumsuz sonuçların giderilmesine yönelik temel sosyal politika aracı sosyal güvenlik olacaktır. Sıra sizde 5. İLO hangi amaçları gerçekleştirmek için sosyal güvenliği temel bir araç olarak görmektedir?